Ayrım 49, sayfa 288. Düz bir çizgi halinde devam ettiği farz edilen kültürel gelişmenin aşamaları olan vahşilik, barbarlık ve medenilik tasnifine göre, 19. yüzyılda bütün toplumların bu aşamalardan geçmesi gerektiği fikri çok kabul görmüş bir düşüncedir. Halk az veya çok barbarlar gibi kabul edilmiştir. Halk vahşilerden daha medeni olmakla birlikte tam olarak medeniyeti henüz kespetmemiştir. Bununla birlikte bir toplumun vahşilik dönemine ait yaşayan kültürel kalıntılarının survivals halk tarafından hala muhafaza edildiği kabul edilmiştir. Çünkü seçkin grup bu kavram halk bilimcileri ve antropologları ihtiva eder. Ciddi bir şekilde kendi kökleriyle ilgilenecek ve seçkin sınıf kendisine yakın olan halkın geleneklerini toplayıp topladığı bu malzemeyi incelemekle uğraşacaktır. Derlenen bu gelenekler daha sonra vahşi toplumlarda kesin şekli ve tamamı bulunduğu farz edilen şekilleriyle karşılaştırılabilir. Karşılaştırmalı metot yoluyla seçkin ve okur-yazar medeni Avrupa kültürlerinin köklerini bulma işi, yani tarihi yeniden kurma işi gerçekleştirilebilir. Dandes 1977-1998b. Alan Dundas, 19. yüzyıl halk ve ona dayalı halk bilimi anlayışının temeli olarak bu tespitlerde bulunduktan sonra, 19. yüzyıl bilim adamlarının tanımlarına göre halkın temel özelliklerinin bir listesini çıkarır. Buna göre ortaya çıkan özelliklerin tablosu şu şekildedir: vahşi veya ilkel, yazı öncesi veya yazıyı tanımayan, halk veya köylü, cahil, taşralı, alt tabaka, medeni veya seçkin, okur yazar, şehirli, yüksek tabaka. Alan Dundas bu tablodan hareketle halk ve folklor kavramlarına dair 19. yüzyıldaki anlayışların yorumunu, halk onun medeni veya seçkinle var olduğu sanılan ilişkisine göre tarif edildiği için, folklorun sadece medeni veya seçkin bir grubun var olduğu yerlerde var olduğu farz edilmiştir. Bu anlayış nedeniyle de dünyanın büyük bir kısmı kendi ırkının üstünlüğüne inanan Avrupalı entelektüeller tarafından medeniyet dışında kabul edilmiştir. Bu mantığa göre ilkellerin seçkin bir gruba sahip olamayacakları için halka da sahip olamayacaklar ve dolayısıyla folklora da sahip olmaları mümkün değildir. Bu nedenle de Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya yerlileri ve benzer gruplar medeni olmadıkları için halk terimin dar ve sınırlı anlamı bakımından ele alındıklarında halk oluşturamazlar. Buna göre geniş bir şekilde bakıldığında halk teriminin başlangıcındaki anlamı itibarıyla Avrupa köylülerini ifade etmiştir. Dandes 1977-1998b şeklinde yapmaktadır. Bu halkı Avrupalı köylü olarak kabul eden anlayış zaman içinde değişmeye, kısmen de olsa genişlemeye başlamışsa da bu konuda neredeyse 20. yüzyıl boyunca tartışmalar devam eder. Dundas bunların ilkelleri tanım dışı bırakanlarının birçoğunu özetleyip örnekledikten sonra özellikle şehirliği de tanım dışına iten Redfield'in 1947 tanımı ve onun fikirlerini tekrara diriltmek isteyen Foster'ın 1953 çalışması üzerinde durur. Halk tanımının köylü anlamında dar bir şekilde kullanılışının devamında sadece ilkel toplumlar değil, aynı zamanda şehir toplumu da dışarıda bırakılmıştır ve bundan dolayı Amerikan kültürel antropologlarının bir kısmı suçlanabilir. Redfield, bölünmez ve kesintisiz bir yapıda halk ve şehirlinin birbirine zıt noktalarda yer aldığı ideal bir tipoloji teklif etmiştir. Bu şemada şehir folklorundan bahsetmek anlamsız olur. Kırsal kesimden şehre göçen köylüler, folklora ait yaratmalarının bir kısmını da kendileriyle birlikte taşır. Fakat Redfield'in fikri şuydu ki, şehir sakinlerinin bir halkı veya esas itibariyle farklı pek çok halk gruplarını oluşturmaları ve her grubun kendisine ait bir folklora sahip olabilmeleri mümkündür. Bu ayrımdan dolayı Redfield'in düşüncesi, herhangi bir kişinin kabul etmesi mümkün olmayan bir teklif olarak kalmıştır. G. Foster, 1953 yılında yazdığı Halk Kültürü Nedir? What is Folk Culture? Adlı makalesinde Redfield'in ayrımını yeniden kurmayı denemiştir. Foster, bir halk grubunun bütün bir toplum olmadığını, kendi içinde izole edilmiş bir grup olduğunu teklif etmiştir. Foster'a göre, halk grubu yarım bir toplum, geniş bir ünitenin, genellikle de bir milletin bir parçasıdır. Geniş bir ünitenin halk kısmı, endüstri öncesi şehir merkezindeki yüksek sınıflar tarafından oluşturulan, daha karmaşık kısımlarla zaman ve mekana bağlı bir ilişki taşır. Burada bir defa daha halk, yüksek sınıf ve şehir merkezine tezat olarak tanımlanmıştır. Foster bu tanım nedeniyle, gerçek ilkel kültürlerin halk kategorisi dışında tutulduğunu söyler. Ona göre en azından teoride, kendi içlerinde bütünlük oluşturan ilkel kültürler tecrit halindedir. Foster'ın bu şekildeki tespitleri, halk kavramının 19. yüzyıldaki dar anlamlı ve sınırlı tanımına hayret verici yakınlıktadır. Foster'ın seçkin sınıfa ait ön yargısı, halk kültürünün daha önceki yüzyıllardaki yüksek sınıftan aşağı tabakaları çöküp batan bilimsel ve sanatsal değeri haiz materyallerden oluştuğunu sanması, onun kabul ettiği seçkin kültürün dibe çökmesi kuramında da Gesunkenes Kulturgut çok daha önce ilan edilmiştir. Dipnot, bakınız seçkin kültürünün dibe çökmesi kuramı. Foster, endüstrinin yüksek bir dereceye ulaştığı yerlerde halk kültürünün yok olacağını ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde gerçek halk kültüründen söz etmek çok zordur ve mümkün değildir. Ancak bu ülkelerde kıyıda bucakta kalmış bölgelerde sadece marjinal tezahürler vardır. Bütün bu alanlarda endüstrileşmeye doğru yönelen modern dünyanın arayışları ışığı altında yeni halk kültürlerinin doğacağı da pek mümkün görünmüyor şeklinde bir sonuca ulaşmaktadır. Halk kavramını okur yazar olmayan, taşralı, kaba köylüler şeklinde tanımlayan 19. yüzyıl tarifi, modern halk bilimciler tarafından da kabul edilmiş olsaydı, buna bağlı olarak bir halk bilimi çalışması yapmak çok sınırlı ve gelişigüzel bir operasyon olurdu ve halk bilimcilerin disiplini, kendi kendini unutan halkı zamanla takip ederek kaybolabilirdi. Dipnot: Halk bilimi çalışmalarında Redfield ve Foster'ın tanımlarına bağlı spekülasyonlar dolayısıyla halkın ve halk bilimin ortadan silinebileceğine dair tartışmalar için bakınız Dorson 1972b. Kesinlikle sonuçta dünyanın bütün köylülerinin şehirli hale geleceği veya en azından onların köye ve köylülere ait unsurlarını kaybetmeleri yönünde şehir merkezlerinin çok fazla etkisi altında kalacakları akla yatkındır. Transistörlü radyo, hareketli resimler ve benzerlerinden oluşan basın yayının etkisi, yeme içme, giyinme, günlük konuşma dili ve benzeri konulardaki standartizasyonu teşvik eden bir eğilim göstermektedir. Dandes 1977-1998b. Redfield ve Foster'ın fikirlerini bu şekilde eleştiren Dandes, "Fakat biz halk kimdir?" sorusuna yeni bir ışık altında bakacak olursak, halkın yok olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da folklorun var olduğunu ve hem de çok iyi olduğunu ve yeni folklor unsurlarının doğmaya hazırlandıklarını görürüz diyerek çalışmasının asıl konusu olan halk tanımını yapmaya yönelir. Alan Dundas'ın halk bilimi çalışmalarındaki meydana gelen yeni kuramsal çerçeveye uygun ve bir ölçüde onun oluşumunu hızlandıran unsur olarak sürecin bir parçası olan halk tanımı ve özellikleri şu şekildedir. Ben halkı şu şekilde tanımlıyorum. Halk terimi en azından bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Bu grubu birbirine bağlayan faktörün, ortak bir meslek, dil veya din olabilir, ne olduğu önemli değildir. Bundan daha önemli olansa herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu kabul ettiği bazı geleneklerin olmasıdır. Teorik olarak bir grup en az iki kişiden oluşmak zorundadır fakat genellikle çoğu gruplar daha fazla kişiden oluşurlar. Grubun bir üyesi diğer bütün üyeleri bilmeyebilir fakat o kişi gruba ait olan geleneklerin ortak özünü muhtemelen bilecektir. Gelenekler bir grup kimliği hissi vermede gruba yardım eder. Halkın bu esnek tarifine göre bir grup bir millet kadar geniş veya bir aile kadar küçük olabilir. Bir kişi Amerikan folkloru, Meksika folkloru veya Japon folkloru hakkında o tür folklorun grubun bütün üyeleri veya hemen hemen bütün üyeler tarafından paylaşılmasını ele alıp konuşabilir. Tahminen çoğu ABD'li örneğin Sam amcanın kim olduğunu ve onun neye benzediğini bilir, Jingle Bells, yeni yıl ilahisi veya Happy Birthday to You, doğum günü şarkısı söyleyebilir ve okey gibi deyimleri tanır. Her aile çoğunlukla anne babadan her bir tarafın kendi ailesinden getirdiği geleneklerin bir karışımın oluşturduğu kendilerine has bir aile folkloruna sahiptir. Fakat halkın millet ve aileye ilave olarak daha pek çok şekilleri vardır. Bölge, eyalet, şehir, köy gibi coğrafyaya ait kültürel kümeler halk gruplarını oluşturabilir. Bundan daha net olanı, ırk, din ve bir meslek karakterindeki diğer halk gruplarının varlığıdır. Her millet gibi her meslek grubu da kendine has folklora sahiptir. Beyzbol oyuncuları, kömür madencileri, kovboylar, balıkçılar, oduncular ve demiryolu işçilerinin hepsinin kendisine has meslek argosu, efsane ve grup içinde yapılan şaka ve anlatılan fıkralara sahiptir. Daha da ötesi, yeni gruplar ortaya çıktığı sürece yeni folklorlar da oluşacaktır. Halkın bu çağdaş kavramıyla, bir şehir merkezi ile bağımlı bir ilişki içinde yaşayan köylülerin nispeten tek tip halinde oluşturduğu grubu, halkın ifade ettiği tek anlam olarak daha fazla düşünemeyeceğimizi görürüz. Halk bağımlı bir çeşitlilik değil, bağımsız bir çeşitliliktir. Çağdaş toplumların üyelerini çok çeşitli halk gruplarının üyeleri olarak görmek zorundayız. Bütün halk gruplarının folkloru vardır ve böyle grupların bir yaz kampı gibi folkloru ifadenin merak uyandırıcı problemlerini üretme çerçevesinde sosyal bir tasdik etmeye ve aynı zamanda bir toplumun iletişimi ve dünya görüşünü ifadede yüksek bir sanat değeri olan vasıtalığa katkıda bulunması bakımından diğerleri kadar önemlidir. Dahası bu halk grupları kendi içlerinde daha küçük hususi gruplar oluşturabilir. Kısaca halk gruplarının tanımı folklorun kendi içindedir. Böyle bir bilgiye göre sınırsız sayıda halk grupları olduğunu görürüz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Katoliklerin ve Musevilerin folkloru olduğu gibi onlar hakkında da folklor olduğu gerçeğini kabul etmek için tabii ki hiç kimse çok fazla delile ihtiyaç duymaz. Dinden bilime geçersek benzer alt grupları tarif eden folkloru orada da buluruz. Akademik disiplinlerin pek çoğunda ister fen bilimleri olsun ister sosyal bilimler olsun bir kişi teoriyle ilgilenen şahıslar ve pratik problemlerin çözümleriyle ilgilenen şahıslar arasında oldukça ciddi anlaşmazlıklar ve ayrılıklar bulabilir. Ekonomi uzmanları çok sık olarak deneysel bilgi yerine eğer olsalı model kurma eğiliminde oldukları için kendilerine ait yorumlarıyla diğer akademisyenlerden ayrılırlar. Fen bilimleri içinde benzer stereotipler vardır. Bu gerçeğe göre herhangi bir grup teorik olarak daha küçük dallara ayrılabilir. Bu durumda şu soru ortaya atılabilir. Peki bir halk grubu ne kadar küçük olabilir? Tanıma yönelik olarak benim savunduğum şey şudur ki, bir halk grubu en azından iki şahıstan oluşmalıdır. İki şahsın jest ve mimikler, argo ifadeler ve benzeri gibi kendilerine has bir gelenekler seti geliştirmesi mümkündür. Böyle bir grup kesinlikle çok dar ve sınırlı bir halk olabilir. Sanıyorum ki birisi, tarifin sınırlarını test etmek için tek bir kişinin bir halk oluşturup oluşturamayacağını sorabilir. Tek bir kişi jest ve mimikler, özel terimler ve benzeri gibi durumlarla ilgili bir set oluştursa, o kişi kendi kendine bir halk ve onun jest ve mimikleri, kullandığı, yarattığı şeyler folklor olur mu? Ortak çoğunluk yapısı ifade eden halk kavramına bağlı olarak bu soruya hayır cevabı veririm. Şahıslar muhakkak bazı özel şeyler yaratır, fakat benim böyle bir davranışın geleneksel veya halka ait olduğunu rahatlıkla söyleyebilmem için en az iki şahsın bu yaratmaları paylaşması gereklidir. İki kişiden oluşan halk grubu tanımıyorum. Halk bilimi araştırmaları tarafından incelenen en küçük halk grubu şu ana kadar kesinlikle ailedir. Şunu da ilave etmeliyim ki şu ana kadar incelenen ve halen incelenmekte olan halk gruplarının çoğu, yani dini, mesleki veya etnik gruplar olsun, binlerce şahıstan oluşmaktadır. Dandes 1977-1998b. Alan Dundas'ın bu şekilde yeniden tanımladığı halk tanımı ve ona dayalı yeni halk bilimi çalışmaları artık Herder döneminden itibaren neredeyse devamlı surette yönelmek zorunda kaldığı kırsal kesimle ilgili çalışma bağımlılığından kurtulmuş olmaktadır. 4. Performans teorinin manifestosu, yeni bir halk bilimi kuramının ilanına doğru. Performans teorinin yukarıda verdiğimiz kısa tarihçesinden de hatırlanacağı üzere, kavramsal ve teorik öncüler üzerine yeni bir halk bilimi anlayışı veya halk bilimi kuramının akademiyada kendini açıkça ilan etmeye başlamasını, Dan Ben Amos'ın ilk versiyonu 1967 yılında EFS Kongresi'nde sunulan ve daha sonra geliştirilerek Bağlamı içinde bir folklor tanımına doğru adlı çalışmasıyla 1971 ve 1972 belirlemek yanlış olmayacaktır. Dipnot: Toward a Definition of Folklore in Context. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, aşağıda ele alacağımız bu çalışmanın yeni kuramın adeta bir manifestosu niteliği taşıması ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi henüz yayınlanmadan başlattığı tartışmaların performans teorinin şekilleniş veya gelişme sürecini hızlandırmasıdır. Dan Ben Amos, bağlamı içinde bir folklor ve dolayısıyla ona dayalı bir halk bilimi tanımı yapmaya yönelik olarak hazırladığı çalışmasına 1972-1997, daha önce yapılmış folklor tanımlarının belli başlılarının tanımlanış özelliklerini vererek başlar. Ben Amos'a 1972-1997 göre bunlar şu şekildedir. Folklorun tanımları çok iyi bilinen bir masalın versiyonları kadar birbirinden farklıdır. Semantik ve teorik farklılıkların her ikisi de bu üretkenliğe katkıda bulunmuştur. Alman Volkskunde'si, İsveç Folkminnesi ve Hint Loksatiyası'nın hepsi İngilizce terim folklorun bütünüyle karşılayamadıklarını birbirinden çok az farklı manalarla ifade ederler. Aynı şekilde antropologlar ve edebiyat bilimcileri yaptıkları folklor tanımlarının içine kendi eğilimlerini yerleştirme gayretindedirler. Bunun için antropologlar folkloru edebiyat kabul ederken, edebiyat bilimcileri onu kültür diye tanımlamıştır. Halk bilimciler kendiliklerinden sayısız, sezgi yoluyla öğrenilen ve kullanılmaya hazır tanımlara başvurmuşlar. Ama bunların hepsi bir taraftan folklorun tabiatının açıklanmasına kesin bazı katkılarda bulunurken, diğer taraftan da asıl meselenin, ismiyle söylemek gerekirse, fıkraları, mitleri, el, kol ve yüz hareketlerini, efsaneleri, kıyafetleri ve müziği bilginin tek bir kategorisi içinde birleştiren, bütünleştirici çizginin başlı başına bir bilim olduğu meselesinin etrafında dönüp durmuşlardır. Folklor tanımlamada yaşanılan güçlükler asli ve gerçektir. Bu güçlükler folklorun doğasından kaynaklanmış ve kavramın tarihi gelişimi içinde kök salmışlardır. Folklorun erken dönem tanımları romantik sis etrafında gölgelenmiş ve Thomson başka bir şeyle değiştirmeye çalıştığı popüler antikler anlayışı tarafından taciz edilmiştir. Bütün bu açıkça görülen çeşitlilik kazanmış olgunun hepsini bir arada tutabilecek, daha sonraki tarifi yapma çalışmaları, folklorun tabiatında mevcut olan bir zorluk mirasıyla karşılaştılar. Bir tarafta folklor formlarından el yapımı şeyler için, onların ilk defa yaratılmalarında mevcut olan kendi çevreleri ve kültürel bağlamları tamamen doğal olan bu formların mevcudiyetlerinin devamlılığı için şart değildir. Bu materyallerin tahlili, yorumu için onların geçmişine ait bilgi önemli olabilir, fakat o bilginin hiçbir kısmı folklor formlarının öz varlığı için hayati öneme haiz değildir. Dipnot: alıntıların tamamında yer alan italik vurgulamalar bize aittir. Masallar iletişim araçlarını değiştirebilir, dil sınırlarını aşar, bir kültürden diğerine geçer ve hala onların bütün versiyonlarında bizim onları tanımamızı sağlayacak aynı olma benzerliğinin yeterli izlerini taşırlar. Halk sanatı yaratmaları kullanıldıkları zamandan çok daha uzun bir süre yaşayabilir ve hatta onları yaratan kültür bütünüyle yok olduğunda bile var olabilirler. Bundan dolayıdır ki onlar gerçekten en eski zamanlardan kalanlardır. Günümüzde bir halk müziği sanatçısı bir televizyon yayınında stil ve tavır bakımından kendi küçük grubunun ortasında, kendi söyleyiş ve çalışına yakın bir şekilde milyonlarca insan için çalıp söyleyebilir ve böylece sanatını kendi sosyal çevresinden çok uzaklara taşır. Sonuç olarak folklor materyalleri bir yerden bir yere taşınan, farklı şekillerde yorumlanan ve kültürler arası yaratmalardır. Ben Amos, 1972-1997.